Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 113.
İlk sözlerinden onun ne demek istediğini anlıyorum. Ben de, benden önce yaşamış ve yaşayan milyonlarca insanda, köylüler, akıldan yoksunlar ve bu konuda düşünmüş, yazılar yazmış bilgiler de dahil, tümümüz kendi dilimizle aynı şeyi söylüyor, aynı noktada birleşiyoruz. Ne için yaşamak gerektiğini, yaşamda neyin iyi olduğunu biliyoruz. Bütün bu insanlar gibi ben de yalnızca akılla açıklanabilen ama akıl dışı olan ve hiçbir nedene dayanmayan, insanı hiçbir sonuca götürmeyen, açık, kesin ve tartışılmaz bir tek bilgiye sahibim. İyiliğin bir mantığı olsaydı iyilik olmaktan çıkardı. Karşılık olarak ödül getiriyorsa artık iyilik olmaktan çıkar. İyilik yalnızca neden sonuç bağlantısının dışında vardır. Bunu biliyorum, tümümüz biliyoruz bunu. Bundan daha başka bir mucize ne olabilir? Levin tozlu yolda yürürken her şeyin çözümünü buldun mu? Bütün acılarım şimdi bitti mi? Diye soruyordu kendi kendine. Ne sıcaktan bunaldığını ne de yorgunluğunu hissediyor, yalnızca uzun süre acı çektikten sonra duyulan rahatlığı duyuyordu. Bu duygu öylesine tatlıydı ki ona inanılmaz görünüyordu. Heyecandan tıkanıp daha öteye gidecek gücü kalmadığından yoldan ayrıldı, ormana girdi. Kara ağaçların gölgesinde biçilmemiş otların üzerinde oturdu. Başının terlediğini hissetti. Korudaki semiz otların üstüne dirseğine yaslanarak uzandı. Önünde uzanan çiğnenmemiş otlara dikkatle bakarak bir ot sapına tırmanan, tırmanışı küçük bir yaprak tarafından engellenen yeşil bir böceğin hareketlerini izlerken düşüncelerimi açıklamalı, anlamalıyım diye düşündü. Böceği engelleyen küçük yaprağı çekip böceğin geçmesi için başka bir ot sapını eğerek beni sevindiren ne, neyi keşfettim? Hiç. Bildiğim bir şeyi öğrendim yalnızca. Bana eskiden değil, şimdi de yaşam veren bu gücü anladım yalnızca. Yanılgıdan kurtuldum ve efendiyi buldum. Eskiden bedenimde, şu otun bedeninde, şu böceğin bedeninde, benim eğdiğim ota geçmek istemedi. Kanatlarını açtı ve uçup gitti. Kimya, fizik, psikolojik yasalarına göre maddenin değişimlere uğradığını söylerdim. Ama bizde şu kara ağaçlarla bulutlarda olduğu gibi bir evrim olmaktadır. Neyin evrimi? Neden? Sonsuz bir savaşım ve yaşama mücadelesi mi bu? Sonsuzlukta bir mücadele ve belirli bir yön olabilirmiş gibi. Bu konuda o kadar çok düşündüğüm halde yaşamın anlamını, dürtülerimin, isteklerimin neler olduğunu anlayamadığıma şaşıyorum. Şimdi yaşamın anlamını biliyorum. Tanrı için, ruhun kurtuluşu için yaşamak. Bu anlam bütün açıklığına karşın yine de çok gizemli ve mucize dolu. Bu var olan her şeyin anlamı aynı zamanda. Evet, gurur, dedi kendi kendine. Otların üstüne yüzük oyun yatarak, koparmamaya çalışarak ot saplarını birbirine düğümlemeye başladı. Yalnızca mantığı değil, aptallığı aynı zamanda, diye yineledi. Hemen şu 2 yıl boyunca üzerinde durduğu düşüncelerinin bir sıralamasını yaptı. Çıkış noktası sevdiği durumuna çok üzüldüğü ağabeyini gördüğü zaman içinde uyanan ölüm düşüncesiydi kuşkusuz. Levin o zaman ilk kez her insanın önünde olduğu gibi kendisinin de önünde acıdan, ölümden ve sonsuza kadar unutulmaktan başka bir şeyin olmadığını anlamış ve bu biçimde yaşanamayacağına, ya yaşamını kendi kendine bir şeytanın kötü bir alayı olmaktan çıkacak biçimde açıklaması ya da kendini öldürmesi gerektiğine karar vermişti. Bununla birlikte ne birini ne de ötekini yapmıştı. Yaşamayı, düşünmeyi, duymayı hissetmişti. Hatta o dönemde evlenmiş, pek çok sevinç tatmıştı ve artık yaşamın anlamını düşünmediği zaman çok mutlu olmuştu. Bütün bunlar ne demekti? İyi yaşadığı, kötü düşündüğü anlamına geliyordu elbette. Annesinin sütüyle birlikte içine sindirdiği, bunun farkında bile değildi oysa, manevi gerçeklerle yaşıyordu bu gerçeklerden, özenle kaçınarak onların dışında yaşıyordu. Şimdi içinde yetiştiği inançlarının bağrında yaşayabileceğini açıkça biliyordu. Bu inançlarım olmasaydı, kendi gereksinimlerim için değil de Tanrı için yaşamak gerektiğini bilmeseydim, neyi öğrenebilir, nasıl yaşayabilirdim? Önüme geleni soyar, yalan söyler, insan öldürürdüm. Yaşamımdaki temel sevinçlerim olmazdı. Lenin, düş gücünü ne kadar zorlasa zorlasın, neden yaşadığını öğrenemediği zaman ne tür bir hayvansal yaratık olacağının gözlerinin önünde canlandıramıyordu. Soruma aklımın bana veremeyeceği bir yanıt aradım. Düşüncelerim soruyla bağdaşmıyor. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu bildiğim için yaşamın kendisi verdi bu yanıtı bana. Bu bilgiyi ne bir yerden ne de birinden aldım. Herkes olduğu gibi bana da verildi. Bana verildi çünkü onu kazanmam olanaksızdı. Bunu nereden aldım? Yakınlarımı sevmek, onları öldürmemek gerektiği düşüncesine mantığımla mı vardım? Bunu bana küçükken söylediler. bu gerçeğin ruhuma yazılı olduğuna beni inandırdıkları için bunu sevinçle kabul etmiştim. Bunu kim keşfetti? Hayır, akıl değil. Akıl, yaşamak için mücadele etmek gerektiğini keşfetti. Tam tersine o, bana isteklerimi yerine getirirken karşılaştığım her engeli ezip geçmemi buyuruyor. Akıldan çıkarılan sonuç böyle. Ama akıl, insanın yakınlarını sevmesinin uygun olacağını keşfetmiş olamaz. Çünkü bu akla aykırıdır. O anda Levin kısa bir süre önce Dolly ile çocukları arasında geçen bir olayı anımsadı. Çocuklar yalnız kalınca mumun üzerinde ahududu pişirmeyi, ağızlarına çeşmeden akar gibi yukarıdan süt akıtmayı düşünmüşlerdi. Anneleri onları suçüstü yakalamıştı. Levin'in yanında onların savurganlık yaptıklarını, bu nesneleri büyüklerin ne emeklerle elde ettiklerini, fincanları kırarlarsa bir daha çay içmek için fincan bulamayacaklarını ve sütü böyle çağçur ettikleri zaman yiyecek bir şey bulamayıp açlıktan öleceklerini anlatmaya başladı onlara. Levin çocukların bu sözleri kuşkulu bir çekingenlikle kabul ettiklerini görünce şaşırmıştı. Çocuklar böyle ilginç bir oyunun kesilmesine üzülmüşlerdi yalnızca. Annelerinin söylediklerinin bir tek sözcüğüne bile inanmıyorlardı. Gerçekten de yararlandıkları şeylerin değerini bilecek durumda değillerdi. Bu yüzden ziyan ettikleri şeylerin onları yaşatan şeyler olduğunu anlayamıyorlardı. Hepsi aynı diye düşündüler. Yaptıklarımızda ilginç ya da önemli hiçbir şey yok. Yemek, içmek her zaman yapılıyor ve her zaman da yapılacak. Hep böyle olduğu için düşünemedik. Yeni bir şeyler bulmak istiyorduk. O zaman da ahududularını bir fincana koyup mum alevinde kaynatmayı ve çeşmeden su içer gibi ağzımıza akıtmayı düşündük. Kötülük bunun neresinde? Fincandan içmekten daha kötü değil bu. Doğa güçlerinin anlamını, insan yaşamının anlamını aklımda bulmaya çalışırken aynı şeyleri ben de yapmıyor muyum sanki diye yeniden düşünmeye başladı Levin. İnsanın yabancısı olduğu bir düşünce aracılığıyla uzun zamandır bildiği ve onsuz yaşayamayacağından kesinlikle emin olduğu bilgiye götürürken bütün felsefi varsayımlarda aynı şeyi yapmıyor mu? Her filozofun yaşamın anlamını en az köylü Fyodor kadar önceden gördüğü tartışılamaz. Ama her filozofun varsayımının gelişim süreci içinde yaşamın anlamı açıkça görünmüyor mu? O yalnızca akıl yoluyla herkesin bildiği şeyi ters çevirmek istiyor. Çocukları kendi başlarına bıraksak, yiyeceklerini sağlasalar, bulaşık yıkasalar, süt sağsalar, acaba eğlenirler miydi? Açlıktan ölürlerdi. İyinin ne olduğunu düşünmeden, kötüyü açıklamasız bırakarak ya da tek ve yaratıcı Tanrı inancını içimizden atarak kendimizi tutkularımızla, düşüncelerimizle baş başa bırakalım. Bu inançlar olmadan bir yapı kurun bakalım elinizdeyse. Ahlak açısından tok olduğumuzdan çocuklar gibi her şeyi yalnızca yok edebilirdik. Bana tek başına ruh huzuru veren köylülerde de aynısı bulunan bu sevinç dolu bilgim nereden geliyor? Bu bana nereden geliyor? Tanrı düşüncesiyle bir Hristiyan olarak yetiştirilen ben, Hristiyanlığın bana verdiği manevi nimetlerle yaşamını dolduran ben, bu nimetlerle yaşayan ben, çocuklar gibi onu anlamadan yok ediyorum. Yani yaşamımı oluşturan şeyi yok ediyorum. Ama yaşamın önemli bir anı gelir gelmez de, üşüyen ve acıkan çocuklar gibi hemen Tanrı'ya koşuyorum ve yine yaptıkları yaramazlıklar yüzünden anneleri tarafından azarlanan çocuklar gibi bu çocuksu oyunların sayılmayacağını hissediyorum. Bildiğim şeyi akıl yoluyla bilmiyorum. Bu bana verildi, açıklandı. Bunu kilisenin öğrettiği temel gerçeklere olan inancımla ezbere biliyorum ben. Levin kilise kilise diye yineledi. Öteki yanına dönerek koluna dayandı. Uzakta ırmağın öte yanına inmekte olan sürüye bakmaya başladı. O anda tadını çıkardığı huzurunu bozabilecek bir şey uydurmaya ve bulmaya çalışarak kendi kendine ''Ama kilisenin öğrettiklerinin dışında bir şeye inanabilir miyim?'' diye sordu. Ona her zaman çok garip ve çok çekici görünmüş olan kilise öğretilerini aklından geçirdi. Yaratılış mı? Bunu neyle açıklayabilirdim? Hiçbir şeyle. Peki ya şeytanı, günahı? Kötülüğü neyle açıklardım? İnsanları günahtan kurtaranı? Ama hiçbirini bilmiyorum. Bilemem de. Yalnızca bana ve herkese açık edileni biliyorum ben. Ona temeli içine alabilecek bir tek kilise öğretisi bile yokmuş gibi geliyordu. Tanrı'ya inanç ve inancı bozabilecek şey. Kilisenin her inancı insana gereksinimleri yerine gerçeğe hizmet amacını gütmesine izin veriyordu. Bu inançların her biri gerçeği bozmakla kalmıyor, yeryüzünde sürekli görülen mucizenin gerçekleşmesi için gerekiyordu da. Bu mucize olabilecek olanı herkesin. Birbirinden farklı milyonlarca insanın, bilgelerle safların, çocuklarla yaşlıların, herkesin, köylünün, Lvov'un, Kitty'nin, Dilencilerle kralların kesinlikle aynı biçimde anlaması, yalnız onun için yaşaması gerektiği, yalnız onun bize neşe ve huzur verdiği bir manevi yaşamı kurmanız demektir. Lin sırt üstü yatmış, bulutsuz, yüksek gökyüzüne bakıyordu. Bunun yalnızca sonsuz bir boşluk olduğunu, yuvarlak bir kubbe olmadığını bilmiyor muyum? Yine de gözlerimi kısıp görüşümü daha uzaklara dikmeye çalışmam boşuna. Yuvarlak, sınırlı bir gökyüzünden başka bir şey göremem. Uzayın sonsuz bir boşluk olduğunu bildiğim halde, sınırlı gök kubbeye baktığımda çok haklıyım. Onun ilerisini görmeye çalıştığımdaysa daha çok haklıyım. Lin'in düşünmeyi bırakmıştı artık. Kendi aralarında neşeyle ve heyecanla konuşan gizemli sesler duyduğunu sanıyordu. Mutluluğuna bir türlü inanamayarak, bu inanç mı acaba diye sordu kendine. Göğsünden yükselen hıçkırıkları tutmaya çalışarak, gözlerini dolan yaşları silerek, ''Tanrım, sana şükürler olsun!'' diye bağırdı. Lin'in sürüyü karşısında gördü. Sonra Veranoy'un koşulu olduğu arabasını, sürüye yaklaşıp çobanla bir şeyler konuşan arabacıyı gördü. Ardından çok yakınında tekerlek sesiyle atın hırıltılarını duydu. Ama düşüncelerine gömüldüğünden arabacının neden onu karşılamaya geldiğini düşünmedi. Hizmetçi yanına gelip de onunla konuşmaya başlayınca neler olduğunu anladı. Bayan beni yolladı. Ağabeyiniz bir beyle birlikte geldi. Lin'in arabasına oturdu. Dizginleri eline aldı. Uykudan uyanmış gibi uzun süre kendini toparlayamadı. Kimi zaman ak boyunlu atına, kimi zaman yanında oturan arabacıya bakıyor, ağabeyinin beklediğini, eve geç kaldığı için karısının meraklandığını düşünüyor ve Sergey Ivanovich'le birlikte gelen dostunun kim olduğunu anlamaya çalışıyordu. Ağabeyi, karısı kim olduğunu bilmediği dostu, şimdi onun gözüne eskisinden daha farklı görünüyordu. Bundan sonra herkesle ilişkisinin başka türlü olacağını sanıyordu. Ağabeyimle aramızda her zaman var olan o kayıtsızlık olmayacak artık. Tartışma da olmayacak. Kitty ile kavga etmeyeceğiz. Kim olursa olsun dostuma karşı iyi ve yakın davranacağım. Herkesle, Ivan'la ilişkilerimiz değişecek. Lin'in sabırsızca soluyarak koşmak isteyen atın dizginlerini kasarak Ivan'a doğru döndü. Boş kalan ellerini ne yapacağını bilemeyen Ivan, şişen gömleğini çekiştiriyordu. Lin'in onunla konuşmak için bir bahane düşünüyordu. Ivan'a dizginleri böyle sıkmasının doğru olmayacağını söylemek istedi ama bu ona sitem etmek olacaktı ve Lin'in de arabasıyla dostça konuşmak istiyordu. Ama yine de başka bir şey gelmiyordu aklına. Arabacı, Lin'in tuttuğu dizginleri asılarak ''Lütfen sağa dönün efendim, bir kütük var.'' dedi. Lin arabacının araya girmesine sinirlenerek ''Rica ederim bana dokunma ve buyruk vermeye de kalkma.'' dedi. Böylesi durumda her zaman olduğu gibi çok öfkelendi. Yeni ruhsal durumun gerçekler karşısında değişemeyeceğine inanmakla çok yanıldığını anladı hemen. Eve çeyrek verst kaldığı zaman Lin'in Grisha ile Tanya'nın koşarak ona doğru geldiklerini gördü. Çocuklar arabaya binerken ''Kostya enişte, işte bak annem, büyük babam, Sergey Ivanovich ve biri daha geliyor.'' dediler. ''Kim?'' ''Tanya Katavasov'u öykünerek, durmadan kollarını sallayan korkunç bir adam, böyle işte.'' dedi Lin gülerek. ''Yaşlı mı genç mi?'' diye sordu. Çocuğun yaptığı hareket ona birini anımsatıyordu. ''Eğer gelen oysa sıkıcı biri değildir o.'' diye düşündü. Lin'in yılın bunun içinde karşılamaya gelenleri görünce kollarını gerçekten de Tanya'nın gösterdiği gibi sallayarak yürüyen hasır şapkalı Katavasov'u tanıdı. Felsefe üzerine konuşmayı çok seven Katavasov hiç ilgilenmediği felsefeden bir doğa bilimci gibi söz ediyordu. Moskova'ya son gidişinde Lin onunla sık sık tartışmıştı. Konuyu tanıdıktan sonra Lenin'in ilk aklına gelen şey Katavasov'un kendini galip sandığı bu konuşmalardan biri oldu. Lin, hayır bundan böyle tartışmayacağım, ne olursa olsun düşüncelerimi aptalca ortaya dökmeyeceğim diye düşündü. Arabadan indi, ağabeyiyle Katavasov'u selamladı. Sonra karısının nerede olduğunu sordu, Dolly. Mitya ile Koluk'a gitti. Evin yanındaki koruluktu burası, ev çok sıcak, çocuğu oraya yatırmak istedi, dedi. Lin'in karısına çocuğu kuruluğa götürmemesini söylerdi hep. Çünkü orasını tehlikeli görüyordu. Bu haber canını sıkmıştı. Yaşlı prens gülümseyerek, ''Çocukla birlikte oradan oraya taşınıp duruyor.'' dedi. Ona çocuğu mahzene götürmesini önerdim. ''Komandonun yanına gitmek istiyordu. Senin orada olduğunu sanıyordu. Biz de oraya gidiyorduk.'' dedi Dolly. Ötekilerden ayrılıp kardeşin yanında yürüyen Sergey Ivanovich, ne yapıyorsun?'' diye sordu. ''Hiç, önemli bir şey yaptığım yok. Her zamanki işleri yapıyorum. Kazanmaya çalışıyorum.'' diye yanıt verdi Lin. ''Ya sen? Epey kalacak mısın? Seni uzun zamandır bekliyorduk. 2 haftalığına geldim. Moskova'da çok iş var. Bu sözlerden sonra iki kardeş bakıştı. Levin özellikle o anda ağabeyiyle dostça ve yalın ilişkilere girmek istemesine karşılık onun yüzüne bakarken sıkıldı. Bakışlarını yere eğdi. Ne diyeceğini bilmiyordu. Sergey Ivanoviç'in hoşuna gitmek, onu Moskova'daki işlerinden söz ederken anıştırdığı Slav sorunu ile Sırp Savaşı tartışmalarından uzaklaştırmak isteyerek kitabından söz etmeye başladı. Kitabın üzerinde eleştiriler yapıldı mı diye sordu. Sergey Ivanoviç gülümsedi. Kimse bununla ilgilenmiyor. Ben de onlardan daha az ilgileniyorum dedi.
Ayrım sonu.